Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim ve mealiyle başlıyoruz. Bakara suresinin 265. ayeti kerimesini İranlı karilerden Seyyid Ahmet Mirzade Vakıfi'nin kıraatiyle dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ابتغاء كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağanak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki, ona sağanak yağmur yağmasa da bir cisenti vardır. Allah yapmakta olduklarımızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi programımızın 19. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ilkesinden söz etmek ve Allah'ı tanımak için bir başka delili anlatmak istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın varlığını ispat etmek üzere çeşitli deliller gündeme getiriliyor. Geçen birkaç bölümde varlık alemine hakim olan düzenden söz ettik ve dedik ki, yaratılışa hakim olan harikulade düzenin bilge ve tedbirli ve hikmetli bir yaratanın varlığını ispat ediyor. Şimdi ise fıtrat burhanı adıyla anılan bir başka delili ele alıyoruz. Fıtrat burhanı Yüce Allah'ın varlığını ispat eden en açık delillerden biridir. Fıtrat burhanı, İnsan içinde bir şuur ve çekim gücü onu Allah'a doğru çektiğini beyan ediyor. Öyle ki insan hiçbir delil ve istidlal olmaksızın içgüdüsel ve doğal bir şekilde Allah'ı arar ve Allah'a ihtiyaç duyar. Buna göre sanki tüm insanların içinden bir ses yükselir ve onları yaratılışın ve hayatın başlangıç noktasına çağırır.
İnsanların içinde var olan Allah arayışı hissinden mezhebi his olarak da söz edilir. İnsan içindeki bu his, mezhebi eğilimlerin zati olduğunu ve insanın fıtratından kaynaklandığını gösterir. Din bilginlerine göre Allah'a olan ilgi, insan içindeki derin bir mezhebi histen kaynaklanır ve insanın varlığı bu hisle bütünleşmiştir. Burada fıtratla ilgili bazı noktalara değinmek istiyoruz. Acaba fıtri olan durumları fıtri olmayan durumlardan nasıl ayırt edebiliriz? Gerçekte fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Yani fıtri işler insanlar arasında tüm zamanlarda ve bütün mekanlarda ortaktır. Buna annenin evladına yönelik sevgisini ya da insanların güzelliklerini sevmelerini örnek verebiliriz. Dünyada nerede olursa olsun ve hangi çağda yaşarsa yaşasın, bütün anneler çocuklarını sever veya örneğin tüm insanlar içinde rengarenk çiçekler olan yemyeşil alanları görünce zevk alır. Bu tür durumlar insanın zatıyla ilgili olduğundan daimi bir duygudur ve hiçbir sınırı yoktur. Bu yüzden fıtri durumlar cihan şumuldür ve belli bir topluma veya özel bir bölgeye ait değildir.
Ancak fıtri olmayan durumlar böyle değildir ve şartlara ve duruma göre değişir. Coğrafi, iktisadi, siyasi veya sosyal şartlar ve yine inanç ve kültüre dayalı değerler ister istemez insan yaşamını etkiler. Örneğin kutuplarda yaşayan insanlar mecburen kalın giysiler giymek zorundadır. Nitekim ekvator kuşağında yaşayan insanlar da mümkün mertebe ince giymeye çalışır. Kuşkusuz bu iki çeşit giysi yerkürenin farklı iki bölgesinde ortamın coğrafi şartlarının ürünüdür. Yani çeşitli milletlerin farklı giysileri farklı sosyal ve kültürel şartlarına bağlıdır. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan insanların giydikleri giysilerin rengi ve modeli onların fıtratına bağlı olsaydı, dünyanın her yerinde insanların aynı giysileri giymeleri gerekirdi ve kavimlerin ve milletlerin, ırkların farklılığı bu meseleyi etkileyemezdi.
Hayvanlar da içgüdülerine göre bazı hareketleri yerine getirir. Örneğin tüm bal arıları çiçeklere konar, altıgen petekler yapar, yumurtlar ve yavrularını besler ve tüm bunlar içgüdüsel yapılan ve dış etkenlerden etkilenmeyen fiillerdir. Yani bal arıları nerede ve hangi zamanda yaşarsa yaşasın hep aynı fiilleri yerine getirir.
İnsanlarda da bazı iç çekimler ve eğitimler söz konusudur. Ve hiçbir dış etken bu eğilimlerin üzerinde etkisi yoktur ve genel olarak herkeste vardır. Bu eğilimlerden biri Allah'ı talep etmek ve onun dinine yönelmektir. İnsanın Allah peşinden gitmesi ve dua ötesi bir başlangıca eğilimi belli bir zaman veya mekanla sınırlı değil ve tarihinde şehadet getirdiğine göre bu duygu bir nevi tüm milletlerde ve tarih boyunca var olmuştur. Nitekim arkeologların yaptıkları araştırmalarda ve kazılarda eski kavimlere ait birçok mabet ve tapınak keşfedilmiştir. Tüm bunlar eski kavimlerin bu mekanlarda ibadet ettiklerini gösteriyor. Gerçi bu insanların büyük bir bölümü gerçek yaratanı tanımakta hataya düşmüş ve putlara ve benzeri doğal eşyalara tapmış olabilir.
Gerçekte tarihte hiçbir dönemde insanın dua ötesine eğilimi olmadığı bir döneme rastlayamayız. Nitekim bütün milletlerin ve kavimlerin arasında mezhep eğilimi onların yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Günümüzde ve bugünkü milletler arasında da dini ve mezhebi eğilimler doğal bir histir ve dünyanın her yerinde farklı şekillerde tecelli etmektedir. Eğer dünyanın çeşitli bölgelerine şöyle bir göz atacak olursak, dini eğilimlerin en fakir ve en zengin milletler arasında da var olduğu anlaşılır. Kısacası Allah'a ve dine olan eğilim, çeşitli milletler arasında eski çağlardan günümüze dek var olduğu ve Allah'a ve dine olan eğilimin tüm insani toplumların ortak ve fıtri bir değeri olduğu söylenebilir.
Bundan başka insaflı düşünen her insan hafızasına başvurduğunda defalarca farklı bir durumu tecrübe ettiğini fark eder. Bu mesele yaşamın sıkıntılı durumlarında ve ümitsizliğin en duruk noktasında içinde en derinlerde tanımadığı bir gücün varlığını hissetmiştir. Bu güç ona yeni bir umut vermiş ve muhtemelen o sıkıntıdan da kurtarmıştır. Kuşkusuz insan zorluk ve tehlike ile karşılaştığı vakit onu bu durumdan kurtaracak ve ona huzur ve gerçek güven duygusunu hissettirecek birine yönelir ve bu biri Yüce Allah'tan başkası değildir, olamaz. İnsan içinde ve ruhunun en derinlerinde var olan bu his, akli, felsefi ve kelami istidlallerin sonucu değildir ve sadece her insanın içinde var olan ve yaratanın onu insanın fıtratıyla birleştiren bir duygudur. Nitekim insan tüm varlığıyla ona yönelir. Evet, hepimiz farkında olmadan bir eksik tarafımız olduğunu hisseder ve onu ararız ve böylece farkında olmadan Allah'ı aramış oluruz. Nitekim bir bebek de doğar doğmaz bilinçsiz olduğu halde annesini aramaya başlar.
Fıtri işleri hiç kimse insana öğretmez ve her insanın bu bağlamda öğretmeni içindeki sestir. Yine Allah arayışı ve dine olan eğilimde hiçbir eğitim gerekmeksizin insanın içinde var olan duygulardır. Burada bir noktadan gafil olmamak gerekir. O da şu ki, eğer fıtri eğilimlere dikkat etmezsek insanın sapmasına sebebiyet verebilir. Örneğin eğer insanın dini hissi peygamberler, evliya ve dinin büyükleri tarafından doğru biçimde yönlendirilmezse insan dini ihtiyaçlarını tatmin etmek için putperestliğe ve mahluklara tapmaya yönelebilir. Bu durumda insan yaradanla yaratılanı birbirine karıştırmış ve doğru yoldan sapmış olur. O zaman eğer fıtri ve doğal duyguların öğretmeyi gerektirmediğini belirtiyorsak, bunun anlamı şu ki, bu duyguların ortaya çıkmasında öğretmenlerin ve eğiticilerin rolü olmadığıdır. Buna karşın Allah arayışı hissini hatasız ve doğru bir şekilde ulaştırmak için mutlaka bilge ve bilgili öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu yüzden bilginler ay ve güneş veya taş ve ahşaptan putlara tapmanın aslında insanın Allah arayışı fıtratından kaynaklandığını fakat doğru yönlendirilmediği için saptığını belirtiyor. Eğer insanın fıtratında var olan bu duygu akıl ve peygamberler olmak üzere iki anahtar rehber tarafından yönlendirilirse insan hiçbir zaman hayali ve kendileri mahluk olan eşyalara tapmaya yönelmez.
Büyük alim Ayetullah Hüseyin Mezahiri bu konuda şöyle diyor. Fıtrat burhanında maksat şu ki insan hurafelerden el çektiği, bu dünyada sebep ve delillerden vazgeçtiği ve rezil sıfatlardan uzak durduğu takdirde Allah'ı bulacaktır. Bu fıtrat burhanının manasıdır. Eğer insan vicdanının sesini dinlerse Allah'ı bulur. Bu durumda insan gönül gözüyle Allah'ı görür ve bulur. Bu hal insanlar çıkmazdayken sık sık karşılaştıkları bir durumdur. Bu hal herkes için ister Allah'a inanan ister inanmayan birisi olursa, hatta Allah'ın yokluğuna deliller ileri sürenler ve bir ömür boyu inatçılık yüzünden Allah'ı inkar edenler için de geçerlidir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Şahname'nin yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Geçtasbname adlı kitaptır. Eserde Kral Geçtasb'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyit kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek saydaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Firdevsi Dakiki'nin Şahname'sini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Firdevsi'den Geçtasname adlı eserini olduğu gibi Şahname'ye aktarmasını istiyor. Firdevsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim Şahname'de sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Firdevsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Firdevsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey, Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı, Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin Şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'tan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp, Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakikenin Geçtasp'namesi burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erdebil eyaleti üzerinde duracağız.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi programının bu bölümünde Erdebil ilinde bulunan doğal tedavi turizmi noktalarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri kaplıcaları ve çok sayıda maden suyu kaynaklarıdır. Sohbetimizin devamında bu kaplıca ve ılıcalar ile ilgili konuşacağız.
Erdebil ilinde 20'den fazla maden suyu kaynağı sahip olan Meşkin Şehir kenti turizm açısından özel bir yere sahiptir. Hıyav veya Hiv, arkeologların Meşkin Şehir'in ana adı olarak tanıttığı bir isimdir. Farklı dönemlerde bu şehrin başka isimleri de vardı. Erdebil'in kuzeybatısında bulunan yaklaşık 160 bin nüfuslu bu şehir Kahkaha Kalesi, Kanlı Bulak Kervansarayı, Sege Süleyman Fahrabat Türbesi, Köhne Kalesi, Yeri Antik Kenti, Berber Kalesi, Şeyh Medikaya Oymaları, Şeyh Haydar Türbesi, Kepez Turistik Bölgesi, Meşkin Şehir Asma Köprüsü, birkaç eski hamam ve Şabil ve Kaynarca sıcak maden suları gibi birçok tarihi, doğal ve turistik yere sahiptir.
Meşkinşehir kentinin 35 kilometre doğusunda ve Pirazmiyan adlı bir köye 2 kilometre uzaklıkta yeri antik kenti olarak bilinen 400 hektarlık antik alanlar bulunuyor. Meşkinşehir'in bu bölgesi 3 ana bölümden oluşan Karasu Nehri'nin yakınında yer alıyor. Bu arkeolojik alan askeri kale, koşa tepeleri ve tapınaktan oluşuyor. Arkeologlar kaleyi ve tapınağı M.Ö. 1450'ye ve Koşa Tepe'yi M.Ö. 7000'e tarihlendirerek bu eserleri ilk kez 1978'de keşfetmişlerdir. Antik bölgeden kısa bir mesafe uzaklıkta üzerlerinde oyulmuş ağızsız insan resimleri bulunan yüzden fazla mezar taşı görülebilir. Bu alanda 450'ye yakın mezar keşfedilmiştir. Bazı uzmanlara göre bu mezarların bir kısmının M.Ö. 1000 ila 3000 yıl öncesine ait olması muhtemeldir.
Meşken Şehir popüler turistik mekanlardan biri olan tarihi kaleler şehri olarak da adlandırılabilir. Kendine özgü ve eşsiz ihtişamıyla Kahkaha Kalesi bu tarihi mekanlar arasında özel bir yere sahiptir ve geçmişi İslam öncesi dönemlere kadar uzanıyor. Dib Kalesi de Meşken Şehir'in en önemli turistik yerlerinden biridir. Doğal olarak Meşken Şehri en güzel bölgelerinden biri olan ve Şahseven göçebelerin en güzel ilkbahar ve sonbahar otlaklarına sahip olan Arşak bölgesi, eşsiz ve güzel bir doğal alan içinde yer alan bir kaleye sahiptir.
Evet, Meşkinşehir tarihi cazibe merkezlerinin yanı sıra birçok doğal cazibe merkezine de sahiptir. Hıyavçay Orman Parkı, Möğül Ilıcası, Gürgür Hıyavçay Şelalesi, Ceyran Gölü, Sulak Alanı, Kepez Turistik Bölgesi, Şirvan Dere bu ilgi çekici yerlerden bazılarıdır.
Programımızın başında Meşken Şehir kentinin sayısız sıcak ve maden suyu kaynağına atıfta bulunduk. Bu kaynakların turistler arasında özel bir yeri vardır. Bu kaynaklardan biri 86 santigrat derece sıcaklıkta dünyanın en sıcak kaplıcası olarak bilinen ve bu kentte Sebelan Dağı'nın yazlık yamaçlarında bulunan Kaynarca Mineral Kaplıcası'dır. Dünyanın klorlu suları kategorisinde bulunan bu sıcak su kaynağı saniyede 9 litre sıcak su sağladığı tahmin ediliyor. Bu ılıca Bekri bölgesinde Meşkin şehrin 12 kilometre güneyinde yer almaktadır. Bu ılıcanın suyunun sıcaklığı ile kışın yanı başında bulunan nehrin soğuk su ile sıcaklık farkında oluşan buhar ve de buz, karın oluşturduğu güzel manzaraları, insanları, yaratılışın sırları ve evrenin yaratıcısının gücü hakkında hayrete düşürür.
Kaynarca Ilıcası, karla kaplı bir tepenin kalbinden harika bir şekilde kanayıp birçok mineral karışımı ile birçok eklem hastalığını, sırt ağrısını, bacak ağrısını ve romatizmayı tedavi eder. Son yıllarda yatırım turizm projelerinin uygulanması ve Aygar Kaynarca Hidroterapi Kompleksinin inşası ile bu kaynak geleneksel şeklerin dışına çıkıp modern bir görünüme sahip oldu. Meşkenşehir Kaynarca Hidroterapi Kompleksi ISO 9002 kalite yönetim sertifikası almayı da başarmıştır. Bu hidroterapi kompleksinde erkekler ve kadınlar için iki ayrı yüzme havuzu, çocuk havuzu, soğuk su havuzu, masaj odası, balık terapi alanı, kuru ve buharlı sauna, jacuzzi ve maden suyunun bir miktar soğuk suyla karıştırıldığı özel banyolar bulunmaktadır. Yerlilerin dilinde Aygar bir dağın adıdır ve gar ise kar anlamına gelir. Kaynarca ise kaynayan anlamına gelir ve bu kompleksin adı zirvesi karla kaplı bir dağ yamacının kalbinden kaynayan su yüzünden seçilmiştir. Bu tesisi ziyaret etmek için en iyi mevsim ilkbahar ve yazdır.
Bu bölgedeki bir diğer kaynak Meşkin şehre 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dudu Ilıcası'dır.
Bu kaynağın sıcaklığı 43 derece olup görünümü berrak, kokusuz, renksiz ve tatsız olup suyu romatizmal ve nörolojik hastalıkların tedavisine iyi gelir. Şabil kaplıcası da Lahru'da 27 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında yer almaktadır. Bu suyun sıcaklığı 48 derecedir ve görünümü berrak, şeffaf ve tadı hafif ekşidir. Renksiz ve ayrıca hafif kokuludur. Bu kaynağın suyu bol miktarda karbonik asit içerdiğinden bacak ve sırt ağrılarının tedavisinde faydalıdır. Bu yüzden çok dağcılar tarafından faydalanılmaktadır.
Dudu kaynağı yakınında İlando olarak bilinen bir ilıca daha vardır. Bu kaynak Meşkin şehri 15 kilometre uzaklıkta ve sıcaklığı ise 36 derece olan bir kaynaktır. Bu kaynağın suyu tatsız, renksiz ve hafif kokuludur. Bu maden suyu göz hastalıkları, eklem ağrıları ve cildi tedavi etmek için kullanılıyor.
Meşkin şehrin 16 kilometre uzaklığında 45 derece sıcaklığa sahip Möl ılıcası bulunuyor. Bu ılıcanın suyu renksiz, berrak, kokusuz ve biraz tuzludur. Möl köylüleri bu sıcak suyu genel rahatsızlıklar, yara iyileşmesi, hareket sorunları, sinir ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için kullanıyor. Bu kaplıca tamamen geleneksel bir şekilde kullanılmaktadır.
Yel suyu veya güzel savalan modern hidroterapi kompleksi Meşkinşehir kentinin turistik Moil köyü yakınlarına da yer almaktadır. Sibelanan yamaçlarındaki kokulu bitkilerin kokusuna sahip ilk havuz olan bu kompleksin suyu Sibelan yamaçlarında bulunan yel suyu ılıcasından da karşılanıyor. Yel suyu kompleksinde bay ve bayanlar için de iki ayrı havuz bulunuyor. Sıcak maden suyu havuzu, çocuk havuzu, jacuzzi, özel banyolar, kuru ve buharlı sauna, sis tüneli, soğuk su havuzu, tuz terapi alanı, masaj odası, vücut geliştirme odası gibi olanaklar da mevcuttur. Bu kompleksin suyu %100 doğaldır ve romatizma, eklem ağrısı ve kemik için iyileştirici özelliklere de sahiptir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 24. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her bir Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden ismi şeriflerden bu hafta yukarıdan aşağıya indirilen, alçaltan,
zillete düşüren el-hafız ve yükselten ve yücelten anlamında olan er-rafi ismi şeriflerini ele alacağız. Bilindiği üzere Esma-ül Hüsna'ların birçoklar arasında farklılıklar vardır ve her birinin kendine has etkileri vardır. Fakat bazı ismi şerifler birbirine tamamen ters düşmektedir. Yani ters özellikler taşımaktadır. Örneğin dilediğine darlık veren El-Kabıt ve dilediğine bolluk veren El-Basıt gibi. Bu ismi şeriflere mütekabil denir. Bugün mütekabil olan diğer iki ismi şerif yani Rafi ve Hafız hakkında konuşacağız. Hafız kelimesinin etimoloji açıdan kökü aşağı indirmek, kırmak, alçak ve alçaltmak anlamında olan hıft iken Rafi'nin kökü ise yukarı kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek anlamındaki rifadır. Genelde hıft, nefis, şeytan ve günah ehli hakkında kullanılırken rifa ise müminler, hukuk ve saygı sahibi insanlar hakkında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de hıft kelimesinin tabirlerinden biri anne ve babaya karşı mütevazi olmak ve onlara karşı boyun eğmektir. Zira evlatlar ebeveynlerine karşı kendilerini küçültmek ve konumlarını alçaltmak, böylece onların konumunu yükseltmekle mükelleftirler. Nitekim İsra suresinin 24. ayetinde bu konuya işaret edilerek şöyle buyrulur. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir. Yüce Allah, Hafız ismi şerifiyle kendini büyük gören, kibirli olan, bencil ve kendini beğenmiş olan ya da cebbar olup baş kaldıran ve isyan edenleri zelil ederek alçaltır. Bu yüzden müminlere birbirine karşılık olarak mağrur olmamaları ve mütevazi olmalarını emreder. Böylece birbirine karşı sevgi besler ve hatalarını affederler. Tüm Müslümanların önderi ve mükemmel bir insan örneği olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, alçak gönüllü ve mütevazi olmasını emreden Yüce Allah, böylece diğerlerinin de dikkatini bu önemli konuya çekmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim Şuara suresinin 215. ayetinde Resulullah Efendimiz'e hitaben şöyle buyurur. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Burada kanatları indirmekten maksat, mütevazi ve alçak gönüllü olmaktır. Yüce Allah, kıyamet olayından Hafız ve Rafi isimleriyle yad ediyor. O günde Yüce Allah, bazılarını Hafız ismi şerifiyle cehennemin alçaltan ateşine yönlendirirken, diğer grubu da Rafi adı ile cennete götürür. Vakıa suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyruluyor. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Allah-u Teala mütekebbirleri, zalimleri ve cebbarları Hafız ismi şerifiyle kendi rahmetinden uzaklaştırarak alçaltır. Eğer Yüce Allah birinin şanını alçaltmak ve zelil etmek isterse kimse bu ilahi emre karşı çıkıp engelleyemez ve o kişinin şanını artıramaz. Tabii ki birçok konuda bu alçaltma ve zelil etmek ise kişinin işlediği zulüm ve kibrindendir. Nitekim Cenab-ı Hak iblise şan ve yüce konum vermişti. Fakat Adem'e secde etmeyip kibre kapılarak yüce Allah'ın emrini yerine getirmeyip beni ateşten, onu Adem'i balçıktan yarattın. Ben ondan üstünüm dedi. Yüce Allah da işte bu kibir ve isyan nedeniyle iblisi kendi rahmetinden mahrum bıraktı. Ve iblis kendi konumunu kaybederek rezil oldu. Rezil olmanın bir diğer örneği ise Mekke müşriklerinin liderleriydi. Onlar Kureyş'in büyükleri olarak halk arasında şan ve yüksek konuma sahiptiler. Resulullah Efendimiz şan ve konumlarını yükseltmek için onlardan Allah'a iman etmelerini istedi. Fakat Kureyş büyükleri Resulullah'ın davetini reddettiler. Böylece Yüce Allah onların şan ve konumlarını alçaltarak onlara rezil olmayı tattırdı. Allah-u Teala Rafi ismi şerifi ile gökleri hiçbir sütuna dayandırmadan yükseltmiş. Bulutları göklere yükseltmiş, kuşları sonsuz semada uçurtmuş, evliya ve salih insanların konumunu dünyada yükseltmiştir. Öyle ki gönüller onlara karşı mütevazi olur ve onlara saygı duyarak onları görmeyi arzular. En'am suresinin 165. ayetinde şöyle buyruluyor. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Hiç şüphesiz Yüce Allah, yoksullar ve fakirlere kibirli olan ve zenginliği ile övünenlerin konumunu yükseltmez. Rafi olan Yüce Allah iyi ameli yükseltir ve onu kabul eder. İnsanın Allah'ı gözetmeksizin yaptığı çalışmayı alçaltır ve değersiz kılar. Zira Yüce Allah paktır. İyi ve temiz amelden başkasını kabul etmez. Kur'an-ı Kerim bu konuda Fatır suresinin 10. ayetinin bir bölümünde şöyle buyurur. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Ancak Yüce Allah ona tevfik vererek, tasdik edip, ona yardım ederek onu doğru yola yönlendiren kişi şeref ve yüksek makama erişebilir. Böyle birinin kalbi Allah ile birliktedir, dili ise Allah nimetlerine şükreden, duaları ve yakarışları arşa yükselen, feryatları ise Allah'ın rızası içindir. Bu yüzden Yüce Allah Resulullah'ı anmak ve hatırlamanın insana yüksek şan ve konum bağışlayacağını belirtiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın en iyi ve seçkin mahluku olarak insanları her zaman Allah'a davet ederken onları iyi amellere de davet ediyor. Yüce Allah İnşirah suresinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Resulullah'tan şöyle rivayet ediliyor. Cebrail aleyhisselam benim yanıma geldi ve şöyle dedi. Allah'ın şöyle buyurdu. Senin adını nasıl yücelttiğimizi biliyor musun? Resulullah şöyle buyurdu. Allah daha iyi bilir. Cebrail şöyle arz etti. Allah şöyle buyuruyor. O zaman ki namaz, ezan, ikame, şehadet anıldığında sen de benimle beraber anılıyorsun. Aslında Yüce Allah kullarından kimi isterse kendi faz ve rahmetiyle yüceltir. Ve kim Allah için günahtan uzak kalır, iyi işlere yönelirse Allah da onu yüceltir. Hafız ve Rafi ismi şerifleri tıpkı bir tartının iki kefesi gibidir. Öyle ki mümin kullar onların yardımı ile iyilik kefeyi kendi yararına yükleyebilir ve kendi zararına olan kötülük kefeyi boşaltabilir. Yani nerede hakkı görürlerse ona yardım edip batılı görünce ondan uzak kalsınlar. Rezil olmamak için Allah düşmanları ile düşman olup Allah'ın dostları ile sevgi ve zafer bağları kurarsa iyilik kefesi zenginleşir. Rafi ismi şerif kimin kalbinde tecelli ederse kendisine değer ve kıymet kazandırır ve yüceltir. Allah'a rafet ve azamet kazandıran her şey onu da yüceltir. Unutulmaması gereken konu ise mümin insanın her şeyden önce kendisi ve Allah'tan başka her şeyi alçak ve ilahi dergaha muhtaç görmesidir. Böylece Rafi ismi şerif tecelli ederek ona yücelik ve büyüklük kazandırır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizi sizler için Sahife-i Seccadiye'den seçtiğimiz bir dua ile noktalamak istiyoruz. Allah'ım, eğer sen beni yüceltecek olursan, artık kim beni alçaltabilir? Ve eğer sen beni alçaltacak olursan, artık kim beni yüceltebilir? Eğer sen bana değer verecek olursan, artık kim beni hor kılabilir? Ve eğer sen beni hor kılacak olursan, artık kim bana değer verebilir? Eğer sen bana azap edecek olursan, artık kim bana acır? Eğer seni yok edecek olursan, artık kim sana engel olabilir? Kim seni sorgulayabilir? Ne var ki senin hükmünde zulüm olmadığını, ölç almakta acele etmediğini biliyorum. Çünkü ancak elinden çıkacağından korkan acele eder. Güçsüz olan zulme ihtiyaç duyar. Sen ise ey Allah'ım bundan çok çok yücesin.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin İstikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer uzak doğudur, bir yer orta doğudur, bir yer yakın doğudur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Bu podcast'te yıllarca marjinalleştirilmiş ve nadiren anlatılmış belgeleri, anıları ve raporları inceliyoruz. Birlikte bir zamanlar Ruzvet olarak adlandırılan bir caddenin yüzyılın en önemli siyasi olaylarından birini nasıl sahne olduğunu ve diplomatik bir kurum olması gereken bir elçiliğin nasıl siyah istihbarat ve casusluk faaliyetleri için bir istasyon haline geldiğini görmek için zamanda geriye gidiyoruz. Ruzvet Cadde istasyonu resmi belgeleri birinci elden anılara ve basın raporlarına dayanarak olayları tarafsız bir şekilde yeniden okuma ve analiz etme fırsatıdır. İran'ın tarihi hafızasına ikinci devrim olarak kaydedilen bir olayın belgelenmiş bir anlatımı. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Hicri Şems'i 13 Şaban 1358, 4 Kasım 1979 tarihinde İran'da öğrenci gününü kutlamak için yapılan ilk halk toplantısı sırasında Amerikan Büyükelçiliği'nin imamın çizgisini izleyen öğrenciler tarafından ele geçirildiğini belirtmiştik. Büyükelçilik personelinin çoğu öğrenciler tarafından esir alındı ancak rehineler arasında dikkate değer bir kişi yoktu. Amerikan Büyükelçiliği maslahat güzarı Bruce Lingen, Büyükelçinin yokluğunda İran'daki en yüksek rütbeli Amerikan diplomatik görevlisiydi. Lingen, iki meslektaşı siyasi bölüm başkanı Victor Thomas ve Büyükelçiliğin yardımcısı güvenlik görevlisi Mike Howland ile birlikte öğrenciler saldırmadan hemen önce İran Dışişleri Bakanlığı'nın Bağ-ı Melli'deki sarayına bakanlığın siyasi genel müdürü ile görüşmek üzere gitmişti. Daha sonra Yellow Ribbon, The Secret Journal of Bruce Lingen adlı kitabında yazdığı gibi 6 yeni görevliye diplomatik dokunulmazlık verilmesi konusunu görüşmeyi planlıyordu. Elçilikte Savunma İrtibat Bürosu adı yeni bir örgüt kuracak uzun süredir devam eden Amerikan Danışmanları Örgütü'nün görevlerine de üstlenecek olan subaylar. Lingen, bir saat içinde elçiliğe bile geri dönemeyeceğini de bilmiyordu. Diplomatlar Bakanlığı'nın önündeki resmi limuzinlerine dönerken Howland solgun bir şekilde onlara elçiliğin ele geçirildiğini bildirdi. Deniz Piyadeleri Komutanı Alan Gulasinski öğrencilerinde saldırısını bildiren bir radyo mesajı gelmişti. Lingen hemen bakanlığa koştu. Sonraki birkaç saat içinde 3 diplomat İranlı yetkililerle defalarca iletişime geçti. Ancak sonuç alamadılar. Başbakan Mehdi Bazargan müsait değildi. Dışişleri Bakanı İbrahim Yezdi henüz Cezayir'den dönmemişti. Savunma Bakanı Mustafa Çemran Kürdistan'daydı ve polis şefi başka konularla meşguldu. Mevcut tek yetkili askeri ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon çabaları da sonuçsuz kalan Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi müsteşarı Seyit Kemal Harrazi'ydi. Bu arada Lingen elçilik personeliyle uzaktan emirler veriyordu. Deniz piyadelerine ateş etmekten kaçınmalarını öğrenciler olabildiğince geciktirmelerine emretmişti. Sonunda teslim olmalarını emretti. O akşam İbrahim Yazdi yolculuğundan yorgun bir şekilde geldiğinde Lingen öfkeyle itiraz etti. Bu diplomatik hakların açık bir ihlalidir. Lingen Yazdi'nin bir önceki yıl Büyükelçiliğe yapılan saldırıya müdahalesine atıfta bulundu ve bu sefer de müdahale etmesi için onu teşvik etti. Ancak bakan pişmanlıkla başını sallayarak şöyle dedi. O zamanlar koşullar çok farklıydı. Hicri Şemsi 10 Şaban gecesi 3 diplomat bakanlığın 3. katındaki özel kabul odalarına götürüldü. Lingen daha sonra anılarında odalarında lüks avizeler, ince ama yıpranmış İran halıları ve tertemiz deri sandalyeler terk edemediğiniz lüks bir hapishane olarak tanımladı. Lingen ve meslektaşları Dışişleri Bakanlığı'nın özel binasından ayrılamadılar. Ancak diğer ülkelerden gelen diplomatlarla kısıtlama olmaksızın görüşebildiler ve onlar aracılığıyla Washington ile iletişim de kurabildiler. Tahran'daki İngiliz Büyükelçisi John Graham bu iletişimlerin başlıca aracısıydı. Bu daha sonra da İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher tarafından bir röportajda da açıkça belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı Devrim Komitesi'nden bakanlıkta görevde Amerikalı diplomatları korumasını talep etti. Böylece Lingen, Thames ve Howland krizin 444 gününün tamamını Dışişleri Bakanlığı binasındaki güvenli bir ikametgahta geçirdiler. Öğleden sonra saat 2 idi ve Kanal 1'deki ulusal haberler her gün olduğu gibi aynı tanıdık müzik ve aynı görüntülerle yayınlanıyordu. Ancak ilk anlarda yayınlananlar o kadar beklenmedik bir şeydi ki ülke çapında milyonlarca İranlıyı televizyon ekranlarına kilitledi. Haber spikeri kararlı bir ses ve resmi bir tonla şunları duyurdu. Tahran'daki Amerikan elçiliği birkaç dakika önce öğrenciler tarafından ele geçirildi. Artık bir grup gencin elinde olan Amerikan elçiliğin binasının görüntüleri ekranda belirdi. Muhabir, kontrollü bir kaygı ile bu tarihi olayın ayrıntılarını anlattı. Öğrencilerin sesleri elçiliğin hoparlörlerinden de duyulabiliyordu. Açıklamalarını tutkuyla okuyorlardı. Bu eylemi Protoses eserini dünyanın kulağına iletmek için yaptıklarını da vurguladılar. O anların yarattığı kargaşanın ortasında öğrenciler elçiliği ele geçirmelerinin dört ana nedenini sıraladılar. Birincisi, Amerika'nın ellerinde on binlerce İranlının kanı olduğunu söyledikleri eski şahı barındırmasına öfke. İkincisi, Amerika'nın propagandasına ve devrim karşıtı gruplara açık desteğine karşı protesto. Üçüncüsü, Amerika'nın İran'ın iş işlerine gizli ve açık müdahalesi. Ve dördüncüsü, ezilen ulusların emperyalizmin pençesinden kurtulmasını engellediğini söyledikleri Amerika'nın bölgedeki yıkıcı rolüne karşı muhalefet. Saatten sonra elçiliğin içindeki atmosfer benzeri görünmemiş bir sahneye tanık oldu. Öğrenciler elçiliğin büyük salonlarından birinde yerli ve yabancı gazetecilerin kameralarının önünde durdular. Sözcüleri karalı bir yüze ve gür bir sese sahip genç bir adam. Grubun herhangi bir parti veya hizbe bağlı olmadığını ve yalnızca İmam Hümeyni'nin düşüncelerinden ilham aldığını duyurdu. Ayrıca Kürdistan ve Hürremşehir hakkında belgelerin keşfedildiğini duyurdu. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını söyledi. İmam çizgisini izleyen Müslüman öğrenciler adı ilk kez burada geçti. Bu arada elçilik binasının köşelerinde başka sahnelerde yaşanıyordu. Öğrenciler ikametgahta buldukları çarşaf ve bezleri kullanarak herhangi bir direnişi de önlemek için elçilik personelinin ellerini ve gözlerini bağlamışlardı. İnsanları dikkatlice iki gruba ayırdılar. Büyükelçi ve maslahatgüzarın ikametgahına götürülen Amerikalı personel ve dışarı çıkarılan yerel elçilik personeli. Rehliler belirlenen alanlara yerleştirildikten sonra sorgulama süreci başladı. Öğrenciler ellerinde iki sayfalık formlarla her rehininin adını, pozisyonunu ve geçmişini sordular. Üç hedefleri vardı. Birincisi elçiliğin idari işlerinde çalışan Amerikalı olmayan personeli tespit etmek ve serbest bırakmak. İkincisi devrim karşıtı operasyonlara karıştığından şüphelenilen kıdemli siyah görevlilerini takip etmek ve üçüncüsü rehineleri akıllıca farklı odalara bölmek. Rehinelerin dağıtımı için bir ölçütleri vardı. Kaçış operasyonları planlayabilenler ile bunları gerçekleştirebilenler aynı odada tutulmamasıydı. Öğrenciler için siyah istasyonu, çalışanları, savunma ataşeleri ve yüksek zekaya sahip ve kaçış operasyonları planlayabilen siyasi görevliler gibi ajanların, deniz piyadeleri gibi onları gerçekleştirebilen ajanlarla bir arada tutulmaması önemliydi. Öğrenciler tüm Amerikalı rehinelerin ilk profillerini aldıktan sonra Amerikalı olmayan çalışanlar serbest bırakıldı. 60 Amerikalı rehine birkaç kişiden oluşan küçük gruplar halinde farklı odalara transfer edildi. Ancak hikaye burada bitmedi. İran Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan 3 üst düzey Amerikalı yetkili gözetim altına alındı. Ertesi gün ise İran-Amerikan forumunda 3 kişi daha yani Catherine Cobb, William Royer ve Lillian Johnson tutuklandı. Böylece kısa bir haber hikayesi olarak başlayan şey dünyanın dikkatini Tahran'a çeken uluslararası bir krize dönüştü. Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirmesinden sonraki günlerde İran'da bir destek dalgası yayıldı. Sokaklarda, camilerde ve üniversitelerde, işçi sınıfı ortamlarında ve pazarlarda çeşitli insan grupları toplandı ve sloganları ve açıklamaları ile öğrenci hareketini savundu. Gazeteler cesur başlıklar attı ve radyo ve televizyondaki analistler bu eylemin gerekliliğinden bahsetti. Aydınlar ve sanatçılar arasında bile resmi açıklamalar yaparak bu eylemi Amerikan müdahalelerine karşı gerekli bir tepki olarak görenler vardı. İlginçtir ki Genel Sekreteri Büyükelçiliğin ele geçirmesinden bir gün sonra Başbakanlıktan istifa eden bir örgüt olan İran Özgürlük Hareketi bile 13 Kasım operasyonunu destekleyen bir açıklama yayımladı. Özgürlük Hareketi açıklamasının önemli bir paragrafı şöyleydi. Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesi, Amerikan politikasına karşı basit bir protesto değil, kör ve şiddet yanlısı Amerikan sömürgeciliğinin dünya çapında götürdüğü yola ve formaliteye karşı bir protestodur. Ancak bu desteğin doruk noktası İmam Hümeyni'nin 13 Şaban'daki tarihi konuşmasıydı. Devrimci liderin sesini duymak için Kum'daki Feyziyeddin Havzası'nda büyük bir kalabalık toplamıştı. İmam Hümeyni her zamanki sakin ve kararlı tonu ile Neşrübela'daki vecizelerden birine atıfta bulunarak Amerika'yı büyük şeytan olarak adlandırdı ve Büyükelçiliğin ele geçirmesinin aceleci bir hareket olmadığını, bu ülkenin de İslam devrimine karşı bitmeyen komplolarına gerekli bir yanıt olduğunu vurguladı. İmamın o günkü sözleri dünyaya açık bir mesajdı. Amerika, Muhammed Rıza Pehlevi'yi İran'a teslim etmezse ilkinden daha büyük bir devrim gerçekleşecek. bu cümle bir tehdit değil, İran halkının yabancı bağımlılık ve egemenlik dönemine geri dönmeye izin vermeyeceğine dair ciddi bir uyarıydı. Birkaç gün sonra Amerikan kanalı CBS'den bir muhabir bu olaydan sonra İmam Hümeyni ile ilk röportajı ayarlamaya başladı. Ama İmam bu röportajda da İran'dan her zaman Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm uluslarla barış istediğini açıkça açıklamıştır. Ancak sorun şu ki Amerika Birleşik Devletleri İran'ın ulusal egemenliğine saygı göstermek yerine Tahran'daki büyükelçiliğini bir millet için bir casusluk yuvasına dönüştürmüştü. Muhabir imama Amerikan büyükelçiliğinin bir casusluk yuvası olduğundan bu kadar eminseniz neden büyükelçiliği kapatmadınız? Neden Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri kesmediniz? Amerikan Büyükelçiliği'nin uluslararası standartlara aykırı bir komplo merkezi haline geleceğini asla düşünmediğinizi ve belgelerin ele geçirilmesi ve keşfedilmesinden sonra bunun kanıtlandığını söyledi. Büyükelçiliğin ele geçirmesine destek sadece açıklamalar ve konuşmalarla sınırlı değildi. Sinemalarda İran Sinema Derneği Amerikan filmlere göstermeyi de bıraktı. Stadyumlarda futbol maçlarını izleyenler Amerika'ya karşı sert sloganlar atarak öğrencilerle dayanışmalarını gösterdiler. Pazarlamacılar ve tacirler arasında bile öğrencileri desteklemek için bağışlar toplandı. Bu yaygın destek sadece duygusal bir tepki değil, aynı zamanda İranlıların kolektif hafızasında kök salmıştı. 19 Ağustos 1953 darbesinin yaraları ve Amerika'nın Musaddık hükümetini devirmesindeki rolü hala tazeydi. Birçok insan tarihin kendini tekrar edeceğinden ve bu sefer Amerika'nın yerli ajanların yardımıyla devrimin kazanımlarını yok edeceğinden endişe ediyordu. Bu nedenle büyükelçilik devralımı birçok İranlı tarafından önleyici ve savunmacı bir hareket olarak gördü. Ve Amerikan büyükelçiliği belgelere yavaş yavaş yayımlandığında bu endişelerin meşruiyeti her zamankinden daha belirgin hale geldi. Mektuplar, gizli raporlar ve devrim karşıtı gruplarla iletişim kurma planları Tahran'daki Amerikan büyükelçiliğinin gerçekten de yıkıcı operasyonlar planlamak için bir merkez haline geldiğini de gösteriyordu. Bu belgeler o kadar iyiydi ki bazı yabancı analistler bile o dönemde Amerika'nın yıkıcı rolünü inkar edemiyordu. Bu belgelerin Amerikalılar 2 saat boyunca tüm gizli belgeleri toz haline getirip geri kalanını da parçalayıcı da yok ederken elde edildiğini unutmayalım. Ancak geriye kalanlar Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahale ettiğini de açıkça gösteriyordu. Bu şekilde bir grup öğrencinin protesto harekete olarak da başlayan şey, yabancı egemenliğe karşı ulusal direnişin yaygın bir sembolü haline geldi. Sadece devrimci liderin desteğine getirmekte kalmayan, aynı zamanda gizli komplolardan habersiz milyonlarca İranlının kalbinde özel bir yer bulan bir harekettir. Roosevelt Caddesi'ye sonu podcastinden bir hikayenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tahran'daki Amerikan elçiliğinin ele geçirilmesi ve İran ulusuna karşı casusluk belgelerinin keşfedilmesiyle ilgili bir hikaye. Bir sonraki bölümde Amerikan elçiliğinin ele geçirilmesi ve içindeki belgeler ve delillerle ilgili hikayenin geri kalanını anlatacağız. Bunlar hakkında pek bir şey duymamış olabilirsiniz ancak bunları anlamak siyasetin ve gücün yerde arkasında saklı sırları daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu hikaye sizin için ilginçse bizimle kalın, başkalarına tanıtın ve düşüncelerinizi de bizimle paylaşın. Belki de sizin yardımınızla tarihin bu karmaşık bölümünün daha eksiksiz bir resmini çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/ web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।